Ayrım 13, sayfa 149. İşi de yardım ve yataklığın tüyler ürperten belgeleri. Sevgili okurlarım, bugün sizi biraz gerilere, çok değil yaklaşık 15 ay öncesine götüreceğim. Suriye'de yaşanan iç savaşta Türkiye'nin çetelere yardım ettiği iddiaları tartışılırken, başta Adıyaman olmak üzere Bingöl, Batman, Urfa, Diyarbakır ve Bitlis'ten 18 ila 30 yaş arasındaki gençlerin savaşmak için Suriye'ye götürüldüğü ortaya çıktı. Adıyaman'da şehir merkezine yerleşen El-Kaide, El-Nusra, Asar-es-Şam ve Esad yanlısı gruplar cihat ya da para karşılığında gençleri Kilis, Hatay ve Şanlıurfa üzerinden 15 kişilik gruplar halinde Suriye'ye götürüyor. Çete liderleri çocuklarını almaya gelen ailelerden fidye istiyor. Çocuklarını öldürmekle tehdit ediyor. Fidye ödeyip oğlunu geri getirmeyi başaranlar da var. Günlerdir iş sürerek yaptığımız araştırma sonucunda çocukları Adıyaman'dan Suriye'ye giden 4 aile bulduk. İlk görüşmeyi Halep'e giden ikizler ÖD ve MGD'nin babası MD ile yapıyoruz. Şunları anlatıyor. Geçen sene çocuklarım üniversite sınavına hazırlanırken geceleri ders çalışma bahanesiyle evden çıkıyorlardı. Zaman geçtikçe hareketleri değişmeye başladı. Önce sakal bıraktılar. Daha sonra kız kardeşlerine kapanmalarını söylediler. Suriye'deki iç savaşı tartışırken bana anlamadığınız şeyler var. İslamiyet'i anlamıyorsunuz. Bu bir cihat ve herkes bu cihat uğruna savaşmalı diyerek kızıyorlardı. Bir gün takip ettim. Mahallede bulunan Kasap Hacı adında birisinin evine gittiklerini gördüm. Geri geldiklerinde neden oraya gittiklerini sordum. Din hakkında sohbet etmek için Redd-i Cuma adında 5-6 kişilik bir grupla buluştuklarını, Müslümanlarla ilgili videolar izlediklerini söylediler. Bir daha gitmemeleri için tembihledim. Çocuklar bir yandan sürekli namaz kılıp dua ederken diğer yandan hiç camiye gitmiyorlardı. Mesela cuma namazını kılmıyorlardı. Reddediyorlardı. Bu adamlar çocuklarıma şiddet içerikli videolar izletip onları kandırdılar. Yüreği yanık baba devam ediyor. Bir gün çocuklarım evi arayıp Suriye'de olduklarını ve savaştıklarını söyledim. Cihat için gittiklerini ve peşlerine düşmememi söylediler. Emniyete başvurup durumu anlattım. Ancak emniyet çocukların reşit olduğunu belirterek karışmadı. Çocukları geri getirmek için rehberle Halep'e gidip 4 gün boyunca 6 tane kamp gezdim. Kamplarda Adıyamanlı, Bitlisli ve Bingöllü gençler vardı. Halep'te bir kampta ikisini de buldum. Çete liderine çocuklarımı almaya geldiğimi söyleyince bana bu çocuklar burada cihat için savaşıyorlar. Sen kafir misin onları cihattan alıkoyuyorsun? Bir daha buraya gelirsen seni vurup buraya gömeriz dedi. Gaziantep Nizipli Cemal Kılıçparlar'ın oğlu Mehmet Yılmaz'ın Suriye macerası ise 2 yıl önce başlamış. 2 yıl önce oğlum burada bir derneğe sık sık gitmeye başladı. Bir ara bilmediğim bir sebepten dolayı Ankara'ya gidip 20 gün kaldı. Daha sonra Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine katılmak için Gaziantep'e gitti. Bir daha kendisinden haber alamayınca emniyete başvurdum. Emniyet bana oğlumun gittiği derneğin El-Kaide ile bağlantılı olduğunu söyledi. Ben de kendilerine neden bu konuda beni uyarmadıklarını sorduğumda bana Antep bölgesinden 170 kişinin Suriye'ye gittiğini tespit ettik. Ancak bu çocuklar kendi isteğiyle gittiği için hiçbir şey yapamayız. Bu tarz şeylerden aileleri uzak tutmaya çalışıyoruz dediler. Bunu duyunca kendimi damdan düşmüş gibi hissettim. Nasıl olur da oğlum El-Kaide bağlantılı bir derneğe gider de emniyet bana haber vermez? Cemal Kılıçparlar El-Kaide'ye katıldıktan sonra oğlunun birçok kez Türkiye'ye giriş çıkış yaptığını ancak oğlunun tutuklanması için emniyetin bir girişimde bulunmadığını öğrenmiş. Bir gün oğlum arayıp Suriye'de olduğunu söyledi. Halep kentindeymiş. Geri gelmesini istediğimde artık çok geç. Ben buraya kendi isteğimle geldim. Bir daha geri dönmeyeceğim dedi. Ben de savcılığa başvuruda bulundum. Savcılık bana oğlumun 3 kez Türkiye'ye giriş çıkış yaptığını ve bir kez de kolundan yaralandığını söyledi. Türkiye'ye giriş çıkış yapan oğlumu neden tutuklayamadıklarını sorduğumda bana bir cevap vermediler. Sesimizi duyurmak için annesiyle Ankara Güven Park'ta açlık grevi yaptık. Ama biz grevin 38. saatinde emniyet tarafından gözaltına alınarak terörle mücadele şubesine götürüldük. İfademiz alındıktan sonra serbest bırakıldık. Şu anda perişan haldeyiz. Sesimizi duyurmaya çalıştık ama kimse duymadı. Benim oğlum uçuruma gitti. Açıkçası ben artık oğlumdan umudumu kestim. Ancak başka çocukların kandırılıp Suriye'ye götürülmemesi için yetkililerin bir an önce düşen sorumluluğu yerine getirmesi lazım. Sevgili okurlarım, okuduğunuz yazı 24 Eylül 2014 günü aynı başlıkta bu köşede yayınlandı. Özetleyerek alıntıladığım röportajları ise başarılı meslektaşımız İdris Emen o tarihten bir yıl önce Radikal için yapmıştı. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin El-Kaide ile uzantısı olan IŞİD ve El-Nusra terör örgütlerine yardım ve yataklık etmesi yeni bir olay değil. Terör çetelerinin ülkemizden militan devşirilmesinin öyküsü en az 3 yıllık bir geçmişe dayanıyor. Üstelik terörist devşirme çeteleri Güneydoğu'daki kentlerimizin göbeğindeki beyin yıkama merkezlerini buna dur demesi gereken polis ve savcıların bilgisi dahilinde açmışlar. Yani devletimiz bu trafiğe asla mani olmadığı gibi göz yumarak bir bakıma teşvik bile etmiş. Bu gerçekler dile getirilirken kılını kıpırdatmayanlar, Cumhuriyet Gazetesi çok başarılı bir haberciliğe imza atıp Suriye'ye MİT tırlarıyla insani yardım malzemesi görünümü altında silah taşındığı gerçeğini ortaya çıkarınca başladılar veryansın etmeye. Ajanlar, vatan hainleri, paralel çetenin işbirlikçileri daha da bağıracaklar, davalar açacaklar, tehditler savuracaklar. Başta genel yayın yönetmeni Can Dündar olmak üzere emeği geçenleri, hatta destek verenleri linç edecekler. Belki de toplu tutuklamalara bile gidecekler. Çünkü onlar da biliyorlar ki dünyanın gözü önünde yakalandıkları bu insanlık suçunun hesabını er ya da geç vermekten kurtulamayacaklar. IŞİD'li teröristlerin sırıtarak yaptıkları sus işareti AK Parti için sözün bittiği yerdir. Günlerdir gözümün önünde hep o görüntüler. Kadınlı erkekli binlerce sivil Suriye sınırımızdaki tellere dayanmış son bir umutla Türkiye'ye geçmelerine izin verilmesini bekliyor. Can havliyle gelenler arasında yaşlılar, kucakta götürülen hastalar, hatta bir eliyle henüz yürüyemeyen kardeşini diğeriyle de koca bir çuvalı kavramış, ha düşür daha düşürecek minicik çocuklar var. Kameralar umutla kederin birlikte yerleştiği yüzlerden yakın çekimler alırken bir kaçışma başlıyor. Çünkü ellerinde otomatik tüfeklerle IŞİD'li teröristler görünüyorlar. Yerinden yurdundan olmayı göze almış çaresizleri otomatik tüfeklerle dürterek korkutarak geri döndürüyorlar. Zavallılar bir örneği ancak kabuslarda yaşanacak dehşet sahneleri arasında geldikleri gibi gidiyorlar. Sırtlarında yükleriyle umutsuzluğa, belki de ölüme doğru koşuyorlar. Benim sağ hafızama bunlar gibi bir yığın acı verici fotoğraf karesinin yanı sıra IŞİD teröristlerin sırıtarak sus işareti yapmaları ve Mehmetçiğin baka kalması yerleşiyor. İşaret çok anlamlı mesajlar gönderiyor. IŞİD'çiler o sus işaretiyle Türkiye'yi yönetenlere adeta sakın karışmayın, sesinizi çıkarmayın, eserinizi seyretmekle yetinin diyor. 2012 yılında Suriye'ye gidip dönen yandaş bir gazeteci, Libya'da, Mısır'da diktatörleri deviren mücahitler, şimdi Suriye'de cihat için çarpışıyorlar deyince köşemde şu yorumu yapmıştım. Yani din uğruna savaşıyorlar, aynı dinden kardeşlerini öldürüyorlar. Geçmişte yaşananlardan tarihin ibret verici örneklerle dolu sayfalarından hiç ders almıyorlar. 30 Ağustos'un emperyalizmin vahşi ve sömürgen oyunlarını bozan bir destan olduğunu bilmeye yanaşmıyorlar. Sadece ölüyorlar, öldürülüyorlar. Tarihin emperyalizm için cihat sayfasını Müslüman kanıyla yazıyorlar. Sevgili okurlarım, emperyalizmin yazdığı her küresel senaryonun yerel figüranları vardır. Türkiye'yi yönetenler de ne yazık ki emperyalizmin Orta Doğu'yu bölüp parçalamak için yazdığı son senaryonun gönüllü uygulayıcıları oldular. Bir gece kardeşim Esad diyerek yattıkları yataklarından ertesi sabah düşmanım Esad sözleriyle kalktılar. Kuzey Afrika'daki yalancı baharı gerçek sanıp Suriye'de Beşar Esad'ın 2 ay içinde devrileceği ve yerine Müslüman Kardeşler yönetiminin geleceği hayalini kurdular. Coğrafyamızın en büyük devleti olarak barış çabası sergilemek yerine kendilerini esir alan ham hayalin peşinden koşup yangına körükle gittiler. Ülkeyi kan gölüne çeviren emperyalizmin maşalarının, yani küresel cihatçıların arasında durdular. Her türlü lojistik yardım ve destekle yetinmeyip onlara silah bile yolladılar. Ama asıl sahip çıkılması gereken iki ateş arasındaki Türkmenleri ise ölüm kalım mücadelesinde yapayalnız ve çaresiz bıraktılar. Lafı uzatmak istemiyorum. Esed gidecek, İhvan gelecek diye diye istikrar içindeki Suriye'yi parçalayıp IŞİD'i devlet sınırımızın yaklaşık 500 kilometrelik bölümünde de PYD'yi komşumuz yaptılar. Böylece Müslüman Kardeşler hayalinin peşinden koşarken ağır bir stratejik enkazın altında kaldılar. Bu arada PYD'nin güçlenmesine yol açan sürede yaptıkları eşsiz katkı nedeniyle İsrail'den büyük alkış aldılar. Yalancı Arap Baharı'nın ürpertici kışa dönüştüğünün farkına bile varmadılar. Müslüman kanıyla emperyalizme bir cihat daha kazandırdılar. Güçlenip palazlanmasında büyük pay ve sorumluluk sahibi oldukları IŞİD'li teröristlerin sırıtarak yaptıkları sus işaretiyle de stratejik çöküşte sözün bittiği yere vardılar. Suriye'den kaçan 5000 IŞİD'liden ülkemizi Allah mı koruyacak? Sevgili okurlarım, 7 Haziran seçimlerine 2 gün kala HDP'nin Diyarbakır'da miting yaptığı alanda patlatılan bombalarla 4 yurttaşımız hayatını kaybetmiş, yüzü aşkın yurttaşımız da yaralanmıştı. Provokasyonun amacı yüzlerce insanın hayatını kaybetmesi üzerine halkı sokağa dökmek ve belki de seçimlerin iptaliyle sonuçlanacak bir kaos ortamı yaratmaktı. Saldırı sonrasında bir kişi yakalanıp tutuklandı. Daha önce de IŞİD konusunda bölgeden dikkat çekici haberleri imza atan radikal muhabiri İdris Emen, provokasyonun ardından Adıyaman'a gitti ve sanığın babasıyla konuşarak çok çarpıcı bir röportaj yaptı. 2 Eylül 2013 tarihinde üniversiteye kayıt yapma bahanesiyle evden çıkan iki kardeş, üniversite yerine Suriye'ye gidip cihatçı gruplara katılmış. Kardeşlerden biri Suriye'de kalırken diğeri 2014 yılında Adıyaman'a geri dönmüş. Diyarbakır saldırısının sanığı OG de bu kişinin anlattıklarından etkilenerek 13 Ekim 2014 tarihinde Suriye'ye geçmiş. Sanığın babası durumu fark ettiklerinde evladını kurtarmak için neler yaptıklarını anlatırken şunları söylüyor. Ekim ayının başlarında oğlumun hal ve hareketlerinden şüphelendim. Zira farklı insanlarla takılıyordu. O kişiyle de çok sık görüşmeye başlayınca Suriye'ye gideceğini tahmin ederek Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdum. Oğlum ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ama sorgusunun ardından bir anda ortadan kayboldu. Onunla birlikte hareket edenlerden biri geride bir mektup bırakmıştı. Mektupta Suriye'ye gittikleri yazılıydı. Aynı gün yine emniyete başvurdum. Ancak bir sonuç alamadım. Araştırmalarımız sonucunda Suriye'ye gidip gelen arkadaşının oğlumu ve 3 kişiyi yanına alarak Suriye'ye götürdüğünü öğrendik. Tüyler ürpertici değil mi? Durum daha bitmedi. Baba anlatmayı sürdürüyor. Çocukları Suriye'ye giden aileler olarak bir araya gelip ne yapabiliriz diye konuştuk. AK Parti Adıyaman 5. olağan ilk kongresinin yapılacağını ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katılacağını duyduk. 3 aile Davutoğlu ile görüşmeye karar verdik. Aralık ayında eşim başbakanla görüşmeyi başarıp oğlumun geri getirilmesi için yardım istedi. Eşimle beraber 2 kadın daha Davutoğlu ile görüştü. Görüşmeden sonra tekrar ifademiz alındı. Davutoğlu ile görüştükten 3-4 ay sonra emniyet oğlumun işle katıldığı bilgisini verdi. Demek ki başbakan ilgi göstermemiş olsa aileye bu bilgi de verilemeyecekmiş. Bunun üzerine baba her türlü tehlikeyi göze alarak Tel Abyad'a gitmeye karar vermiş ama ne hikmetse IŞİD'çiler için kevgir işlemi gören sınırdan geçememiş. Oğlum gittikten sonra bize 2 kez telefonla aradı. Ben kendisiyle sadece 1 kez görüştüm. Nerede olduğunu sordum, cevap vermedi. Sadece bana duacı olun demekle yetinip telefonu kapattı. Beni arayan numarayı geri aradığımda Arapça konuşan biri çıktı. Arapça bilen bir arkadaşımla numarayı tekrar aradık. Telefonu açan kişi Tel Abyad'da olduklarını söyledi. Oğlumu geri getirmek için Akçakale sınırına gittim. Bir süre orada kalıp izini sürdüm. Ancak bir şey bulamadım. Oradan Tel Abyad'a gitmek istedim. Sınırı geçemediğim için Adıyaman'a geri geldim. Pazar günü bizi telefonla arayıp oğlumun Gaziantep'te yakalandığını söylediler. İfademiz alındığı sırada Diyarbakır mitingindeki saldırıdan haberdar olduk. Sanığın babası oğlunu IŞİD'in elinden kurtarabilmek için her türlü çabayı gösterdiğini ancak devlet yetkililerinin duruma seyirci kaldıklarını öne sürüyor. Alevi ve Kürt olduğumuz için hedef gösteriliyoruz. Ancak aile olarak oğlumuzun böyle bir şey yapacağını bilmiyorduk. Bu olayın yaşanması bizi ve ailemizi son derece üzdü. Oğlumun Suriye'ye gitmemesi ve Suriye'den geri getirilmesi için elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Ölen ve yaralananların tümü benim evladımdır. Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Acı gerçek işte budur sevgili okurlarım. İdris Emen yılın haberciliğini yapmış ve sanığın babasına her şeyi söyletmiş. Anlaşılan Türkiye Diyarbakır saldırısında Allah'ın yardımıyla kaosun eşiğinden dönmüş. Peki ya şu anda Tel Abyad'dan kaçıp sakalını keserek aramızda dolaşan 5000 civarındaki kelle avcısı IŞİD'li? Onların neler yapabileceklerinden ülkeyi yöneten AK Partili yetkililerin haberleri var mı? Yoksa bizi koruyacak olan yine sadece büyük Allah mı? Uğur Dündar'ın notu. İdris Emen saldırı sanığı OG'nin beynini yıkayan o kardeşlerin Suriye'ye gidişini 29 Eylül 2013'te Adıyaman Suriye Cihat Hattı adlı haberle kamuoyuna ve önlem alması gereken sorumlulara duyurmuştu. Ben de o haberi köşemde alıntılamıştım. AK Parti Osmanlı hayalinin peşinden koşarken Kürtler Akdeniz'e yaklaştı. Dönemin Dişişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na göre Orta Doğu'da taşlar yerinden oynayacak, coğrafyanın en büyük oyun kurucusu AK Parti'nin yeni Türkiyecisi olacaktı. Bu topraklardaki harita değişikliği sırasında Osmanlı Devleti küllerinden doğacak AK Parti eliyle ihya ve inşa edilecekti. Kısacası Orta Doğu'da artık her şey bizden sorulacaktı. Öyle ki Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu'ndan habersiz rüzgar esmeyecek, yaprak bile kımıldamayacaktı. Karar verilmişti. Kuzey Afrika'dakilerden sonra Suriye'deki eli kanlı diktatör de devrilecekti. Beşar Esad ya gidecek ya gidecekti. Onun yerine Müslüman kardeşler gelecekti. Esad en geç 2 ay içinde paket edilecekti. 2 ay sonra namaz kılmak için Şam'daki Emeviye Camisi'ne gidilecekti. Hayaller hep böyleydi. Kollar sıvandı, hazırlıklar yapıldı, iç savaşın işareti verildi. Daha önce kardeşim Esad olan adı düşmanım Esad'a dönüştüren Suriye liderini bir an önce düşürebilmek için 4 koldan harekete geçildi. Ona karşı savaşan güçlere AK Parti tarafından her türlü eğitim ve lojistik desteğin yanı sıra para ve silah bile verildi. Yüz binlerce masum insan bu hayal uğruna canlarından edildi. Gözlerin karardığı hayal koşusunda IŞİD denilen kevli avcısı güruhla bile kol kola girildi. Sakin Suriye toprakları her taraftan açılan ateşler sonucunda adeta cehenneme çevrildi. Milyonlarca insanın yerini yurdunu bırakıp can havliyle kaçtığı ülkede hayatların yanı sıra zengin kültürel miras ve tarih de vahşi ellerce talan edildi. Sevgili okurlarım, yönetim kardeşim Esad'ın elindeyken sınır komşumuz Suriye devletiydi. Peki ya bugün? Esad güçleri gitti, onların bıraktığı yaklaşık 800 kilometrelik hatta PYD yerleşti. Bizimkiler hayal peşinde koşarlarken senaryonun asıl yazarı küresel gücün ve onun Orta Doğu'daki mütemedi İsrail'in onayı doğrultusunda Kobani'den sonra Tel Abyad'da da PYD bayrakları çekildi. Böylece Kürtlerin Akdeniz'e ulaşmalarıyla devam edecek Büyük Kürdistan'ı inşa etme aşamasına geçildi. Oysa ne diyordu dönemin Dişişleri Bakanı Davutoğlu? Orta Doğu'yu yeniden biz kuracağız. Köklü tarihi ve kültürel bağımızın olduğu coğrafyadaki kardeşlerimizle el ele vererek Osmanlı'yı yeniden biz inşa edeceğiz. Nereden nereye değil mi? O hayalden geriye ne kaldı biliyor musunuz? Yerini yurdunu terk edip can havliyle ülkemize sığınan milyonlarca masum insanın yarattığı sorunlar, koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin yitip giden saygınlığı ve stratejik önemi, bir de sakallarını Suriye'de bırakarak kaçan binlerce IŞİD'li kelle avcısı. Yazık, çok yazık. 13. ayrımın sonu, sayfa 158.